Ayrım 10.
Abuzer hayret bir şey dedi. Sizin işiniz akıl ermez. Bakalım daha neler göreceğiz. Ranzaların üzerinde bir araya toplandılar. Bayram pencereden dışarıya baktı. Aydınlık bir geceydi. Gökyüzünde yıldızlar parıldıyor, dolunay günlerindeki ayın parlak ışığı etrafı aydınlatıyordu. Duvarların üzerindeki projektörler ışıl ışıl yanıyor, nöbetçilerin duvarlar üzerinde yürüdükleri görülüyordu. Bu akşam hava çok güzel dedi Bayram hüzünlü bir sesle. Böyle güzel akşamlarda insanın içine biraz daha burukluk çöküyor. Dışarıda serbestçe gezmeyi biraz daha fazla arzuluyor insan. Mehmet Ali de pencereye sokulmuştu. Öyledir dedi. Hele bir de bahar gelsin, o zaman biraz daha koyar insanı hapislik. Gökyüzü şimdikinden daha aydınlık, yıldızlar daha yakın ve parlaktır. Arada bir yumuşak rüzgar eser pencereden içeri. Uzaklardan bir yerden bahar çiçeklerinin kokusunu getirir. İşte o zamanlar bir kırda ya da ormanda gezinmeyi düşlerim. Dalar giderim uzaklara, çiçeklerin arasında yürürüm. Kuşların cıvıltısını dinlerim. Bir de oğlumla ağaçların arasında koştururum, saklambaç oynarım. Onun sarı kıvırcık saçlarını öperim. Kaç yaşında oğlum diye sordu Bayram. 4 yaşında. Tam 4 yaşında bir delikanlı. Aslanlar gibi. İsmi ne? Yiğit. Benim de bir kızım var dedi Mesut. 6 yaşında. Önümüzdeki yıl okula başlayacak. İsmi Deniz. Ufak tefek, denizler gibi masmavi gözlü, bukleli saçlı bir kızdır Deniz'in. Onunla 6 yıllık yaşamında yalnızca 2 yıl birlikte olabildik. O doğduğunda ben içerideydim. Onu ilk kez bir ziyarette gördüm. Annesi getirmişti. Tam 1 aylıktı ve ben onu okşayıp sevememiştim. Tel örgüler vardı aramızda, demir parmaklıklar. Ve ben kızımı kucağıma alamıyordum, okşayamıyordum. 4 yaşına girmek üzereyken ben hapisten çıktım. Önceleri soğuktu bana karşı, yabancı gibiydik, kızgındı, kırgındı. Neredeydin sen diye kafasının içinde yargılıyordu beni ve sırtını dönerek cezalandırıyordu sanki. 2 yıl içerisinde aramızdaki buz dağları eridi. Sıkı sıkı tutardı elimi. Geceleri geç vakte kadar uyumaz beklerdi beni. Hep yeniden onu bırakıp gideceğimden korkardı. İşte yine ayrılmak zorunda kaldık. İsterdim ki biraz daha büyük olsaydı da anlatabilseydim ona, anlatabilseydim ayrılığı yaratanın ben olmadığımı. Mesut sustu. Kimse konuşmuyordu. Mehmet Ali pencereden dışarıya bakıyor, Mesut gözlerini tavandaki ampule dikmiş, hiç ayırmıyordu. Bayram önündeki battaniyenin tüylerini yoluyordu. Abuzer pencerenin kenarına yanaştı. Onun da gözleri boşluğa daldı. 12. Abuzer yeniden doktorun odasının karşısındaydı ve tam 2 saatten beri ayakta dikiliyordu. Doktor henüz gazeteleri okumayı bitirmemişti. Fare Surat bile beklemekten sıkılmıştı ve kıpırdanıp duruyordu. Bir ara yakasının düğmesini çözmüş, kapatmış, yeniden çözmüş, yeniden kapatmış, sonunda farkına varmadan açık bırakmıştı. Abuzer ona açık kalan yakasını göstererek, ''Şşt, hemşerim'' dedi, ''düğmeni ilikli.'' Fare Surat Abuzer'e yan yan baktı. ''Sen karışma'' dedi, ''ne yapacağımı senden mi öğreneceğim?'' Abuzer yumuşak bir ses tonuyla Fare Surat'ın sözlerine itiraz etti. ''Öyle deme'' dedi, ''bir asker her şeyine dikkat etmeli. Askerliğin başı disiplindir ve orduda disiplinsizliğe yer yoktur.'' Fare Surat düğmesini ilikledi. Tamam tamam, kes sesini dedi. Abuzer Fare Surat'ın dediklerini duymamış gibi konuşmasını sürdürdü. Ben askerdeyken bizim bir tabur komutanımız vardı. Çok titiz bir adamdı. Her sabah hiç aksatmadan içtimalara gelir, kılık kıyafet kontrolü yapardı. Hemen hemen her gün koğuşları denetler, yatakların dağınık olup olmadığına, ranzaların bir hizada durup durmadığına bakar, yemekhanelere aniden baskınlar düzenler, masaların, sandalyelerin düzgün durup durmadıklarını kontrol ederdi ve şöyle derdi. Burada emirler ve kurallar tartışılmaz uygulanır. Bir asker bu emir niye verildi, bu kural neden kondu diye düşünmez. Bu emir verildiyse, bu kural konduysa mutlaka önemli bir nedeni vardır diyerek o emir ve kurallara harfiyen uyar. Bu komutanımız bir gün bize anket kağıtları dağıtarak bu kağıtta sorulan sorulara açık yüreklilikle çekinmeden cevap vermemizi söyledi. Anket kağıdında askerlikten memnun musunuz, eğitim esnasında bir şeyler öğrenebiliyor musunuz, komutanlarınızdan memnun musunuz türünden 10 tane soru bulunuyordu ve son olarak da yapılmasını istediğiniz bir şey var mı, açık yüreklilikle yazın deniyordu. Ben o sıralar henüz acemi bir erdim ve son soruya komutanımızın dediği gibi açık yüreklilikle cevap verdim. Değerli komutanımız diye yazdım. Sizin disiplininizden örnek alıyor ve gururlanıyoruz. Bizleri bir baba şefkatiyle sevdiğinizi biliyoruz. Ancak bir sıkıntımızı size arz etmek istiyorum. Her gün yemekhaneye geliyor, masaların ve sandalyelerin kenarlarını ip çekilip aynı hizaya getirilip getirilmediklerine büyük bir titizlikle bakıyor, birkaç santimlik bir kaymayı bile fark ediyor ve görevlilere bağırıp çağırıyorsunuz. Ama arada bir de yemeklere baktığınızda masaları düzelttirdiğiniz gibi yemekleri de bir düzelttirseniz ne kadar iyi olur. İki gün sonra bölük komutanımız beni çağırdı ve tabur komutanının emriyle ikinci bir emre kadar eğitim alanındaki Çamlıtepe denilen yerde hendek kazacağımı bana bildirdi. Bilindiği gibi acemi er taburları çok kalabalıktır ve tabur komutanlarının işleri yoğundur. Doğal olarak bir tabur komutanının bazı konulardaki unutkanlığı normal karşılanmalıdır. Ben hendeyi kazmaya başladım. Birinci hendek bitti, ikincisi bitti, üçüncüsü bitti ama tabur komutanından hala bir haber çıkmıyordu. En sonunda bir gün onu eğitim alanının çevresinde gizlice dolaşıp bölüklerin nasıl eğitim yaptığını gözetlerken gördüm ve yanına koşup bana verdiği cezayı hatırlattım ve ikinci bir emri vermeyi unutup unutmadığını son derece saygılı bir dille sordum. O bir tabur komutanının asla böyle şeyleri unutmayacağını söyleyerek kazdığım hendekleri doldurmamı, ondan sonra tekrar kazmamı ve tekrar doldurmamı, bunu ikinci bir emre kadar sürdürmemi söyledi. Bu iş tam 13 gün boyunca sürdü. Bereket versin, acemi birliğindeki son günlerdi ve 13. günün sonunda acemilik bitti, bizler usta birliklerine dağıtıldık. Düşünebiliyor musun, bu olay acemi birliğinde değil de usta birliğinde başıma gelseydi tam 1,5 sene kazı yapmak zorunda kalacaktım. Fare Surat elindeki copla kafasını kaşıdı. Bizim komutan da çok serttir dedi, beni az önce düğmem açıkken görseydi mahvederdi. Haklısın diyerek Fare Surat'ı destekledi Abuzer. Kendisiyle tanıştım. Beni küçük bir sınavdan geçirdi ve çok memnun kaldı. Sınavın sonunda bana iltifatlar yağdırarak keşke bütün askerlerim senin gibi olsa dedi. Fare Surat kafasını kaşımayı bıraktı. Amma attın dedi. Bizim komutan bir vatan hainine hiçbir değer vermez. Hele senin gibi salağa hiç değer vermez. Vermediği gibi elinden gelse sizi beslemez bile. Bu sırada doktorun sesi duyuldu ve hastalar sırayla içeri alınmaya başladı. Doktorun yanına ilk giren kalbindeki sıkışmadan ve çarpıntıdan şikayetçiydi. Elinde bir kutu aspirinle dışarı çıktı. İkinci giren sırt ağrılarından şikayetçiydi. Geceleri bile zorlukla uyuyabiliyordu. Doktor onu yalancılıkla suçlayıp tedavisini gardiyanlara bıraktı. Sırt ağrılarından şikayetçi hasta, doktorun bu sözlerine şiddetle karşı çıkarak, doktora bir gün bu yaptıklarının hesabının sorulacağını, onun bir doktor değil işkenceli sadist bir yaratık olduğunu haykırdı ve zorla odadan çıkarıldı. Az sonra gardiyan odasından cop sesleri ve siyasi tutuklunun yenilgiyi kabullenmeyen sloganları duyuldu. Üçüncü hasta da aynı akıbete uğradı. Dördüncü hasta nefes darlığından şikayetçiydi. Aspirin tedavisini hak kazanmıştı. Sıra Abuzer'e gelmişti. Doktor tekrar Abuzer'i karşısında görünce suratını astı. Ne o dedi, geçen günkü tedavi fayda sağlamadı mı? Abuzer doktorun tam karşısında durdu. Beni yanlış anlamanızı istemem dedi. Ancak fayda sağladığını söyleyemeyeceğim. Doktorun yüzüne ince bir tebessüm yayıldı. O zaman tedavinin dozajını artıralım dedi. Şunu da özellikle söyleyeyim ki buraya her yeni gelişinde dozaj biraz daha arttırılacaktır. Çünkü benim sahtekarlarla uğraşacak vaktim yok. Doktor bu son sözlerini kesin bir dille söylemişti. Abuzer hiç kıpırdamadan doktorun gözlerinin içine bakıyordu. İnanın dedi Abuzer, ben de yapacak başka işlerimin olmasını ve zamansızlıktan şikayet etmeyi çok isterdim. Ama burada bildiğiniz gibi benim vaktim çok. Ben de bu vakit bolluğu, kolumda ve idrar yollarında bu rahatsızlık varken istemediğim halde sizi rahatsız etmek zorunda kalacağım. İnanıyorum ki günün birinde siz de doğru tedavi yöntemlerini öğreneceksiniz. Abuzer'in bu son sözleri doktorun üzerinde güçlü bir etki yaptı. Doktor öfkeyle koltuğundan fırladı. Demek beni tedavi yöntemlerini bilmemekle itham ediyorsun öyle mi? Öyle dedi Abuzer yerinden hiç kımıldamadan. Eskiden ben henüz küçük bir çocukken köyde yaşardım. Köyümüze ara sıra genç bir veteriner gelirdi ve hayvanları muayene ederdi. Hayvanlara öylesine sevecen davranır, hastalıklı hayvanları iyileştirmek için öylesine çırpınırdı ki, o hayvanlara bile mesleğini ihanet etmeyerek sevecen davranırken, sizdeki bu insanlara düşmanlığın nedenini anlayamıyorum. Doktor hırsla, götürün bunu, götürün bunu, nasıl biliyorsanız öyle yapın diye bağırdı gardiyanlara. Gardiyanlar Abuzer'in koluna girip götürmeye çalışırken, Abuzer'in şu sözleri duyuluyordu. Sinirlendiniz mi doktor bey? Öyleyse size bir kutu aspirin vereyim. 13. Komutan telaşeli bir halde masanın üzerini toparlıyor, sağa sola emirler yağdırıyordu. Emri altındaki astsubaylar da bu emirler doğrultusunda gardiyanları oraya buraya koşuşturuyorlar, her taraf gözden geçiriliyor, siliniyor, boyanıyor, yenileniyordu. Askerlere yeni kıyafetler dağıtılmış üst baş, kılık kıyafet kontrolleri sıklaştırılmış, botlar boyatılmıştı. Komutan hiçbir şeyin eksiksiz kalmaması için her şeyi bizzat kendisi gözden geçiriyordu. En son birkaç küçük eksik kalmıştı, onlar da sabaha kadar bitirilecekti. İş tamamlanmadan kimse uyumayacak, subay, assubay görevleri başından ayrılmayacaklardı. Kendisi de geç vakit cezaevinden ayrılmış, ertesi günkü denetlemenin yarattığı sıkıntıyla evinin yolunu tutmuştu. Eve geldiğinde karısı hala yatmamış onu bekliyordu. Zaten kocası bu son göreve atandığından beri ev yaşamları bozulmuştu. Eskiden alaydayken kocasının işi daha rahattı. Hiç değilse eve geliş gidiş saatleri belliydi. Şimdi ise hem evin düzeni bozulmuş hem de kocası sinirli ve huzursuz bir insan haline dönüşmüştü. Komutan üstünü başını çıkartıp pijamalarını giydi ve oturma odasındaki her zaman oturduğu koltuğa oturdu. Yüzü gergindi. Karısı karnının aç olup olmadığını sordu. Toktu. Akşam yemeğinde askerlere bir şeyler hazırlatıp yemişti. Canın sıkkın gibi yine dedi karısı. Denetleme var dedi komutan. Yarın önemli bir denetleme var. Ona hazırlanıyoruz kaç gündür. Bu yüzden biraz yoruldum. Üstüne üstlük bir de bir sürü hainle uğraşmak yıpratıyor insanı. Karısı da kocasının sıkıntılı halini üzülmüştü. Keşke başka bir göreve verselerdi seni dedi. Görev görevdir dedi komutan. Kaldı ki bu görev sıradan bir kışla görevi değil. Çok kritik bir görev bu. Bu yüzden üzülmek yerine sevinmelisin. Ben görevimle gurur duyuyorum. Bir de şu yarınki teftiş iyi geçsin. O zaman biraz rahatlarız. Karısı ayağa kalktı. Saat gece yarısını geçmiş dedi. Artık yatalım. Komutanın gözünde uyku yoktu. Sen yat dedi. Ben biraz daha oturacağım. Karısı gittikten sonra mutfağa gidip dolaptan rakı şişesini çıkardı, bir duble rakı koydu, yanına da bir parça beyaz peynir ve bir bardak su aldı, yeniden odaya döndü. Çalışma masasının başına oturdu. Çekmeceden kalem kağıt çıkardı. Bir şeyler yazmak istiyordu. O sırada gözü masanın üzerinde duran ve gümüş bir çerçevelik içerisinden kendisine bakan babasına ilişti. Babası askeri üniforma içerisinde kararlı gözlerle kendisine bakıyordu. Sevgili babacığım diye iç geçirdi. Babası albaylığa kadar yükselmiş ve o rütbeden emekli olmuş bir askerdi ve oğlunu da bir asker gibi yetiştirmiş, zamanı gelince askeri liseye yazdırmıştı. Komutan bir süre daha babasının resmine baktıktan sonra şiirini yazmaya koyuldu. Yemyeşil dağların var, o dağlara kışın yağar kar, ağaçlarda tane tane nar, ey benim sevgili vatanım. Koklarım çiçeklerini, yürürüm tepelerinde, balıklar yüzer derelerinde, ey benim sevgili vatanım. Büyüklerimi sayar, küçüklerimi korurum. Ben sana hizmet aşkıyla kavrulurum, ey benim sevgili vatanım. Komutan kalemi bıraktı. Her zaman yaptığı gibi şiirini bir daha gözden geçirdi. Çok coşkulu bir şiir dedi. Bunun bestesi de yapılabilir. Dudaklarının arasından bir müzik mırıldanmaya başladı. Şiirini de o müziğe uydurdu. Evet dedi, güzel bir besteyle çok güzel bir marş olur bu. Dinlerken, söylerken insanın kalbi küt küt atar. Komutan kalemi yeniden eline alıp başka bir şiir yazmak için harekete geçti. Hazır ilham perileri gelmişken bu fırsatı değerlendirmeliyim diye düşünüyordu. İşte büyüdünüz geldiniz askere, olmamalı kafanızda tezkere. Bıkmadan hizmet edin milletinize, haydi uygun adım marş marş. Sizdeki disiplini dost düşman görmeli, ayak sesleriniz ta kilometrelerce öteden gelmeli. Bakışlarınız dağları delmeli, haydi uygun adım marş marş. Yat vakti geldi mi doğru yatağa. Yemek vakti çala kaşık girişin çorbaya. Allah sizi hasret bırakmasın bulgur pilavına. Haydi uygun adım marş marş. Komutan son şiirini de bir kez daha okudu. Keyifle rakısından bir yudum içti. Gözleri yeniden babasının resmine ilişti. Sert bir adamdı babası. Çocuklarını tam bir kışla disiplini içerisinde yetiştirmişti. Evde kuralların hakimiyeti vardı ve bu kuralların dışına kimse çıkamazdı. Az gülen, çok nasihat çeken adamdı babası. Durmadan çocuklarına iyi bir vatandaşın nasıl olması gerektiği konusunda konuşmalar yapar, çocuklarını bu çizgiye uygun bir tarzda yönlendirirdi. İşini çok sever, bir gün bile aksattığı görülmezdi. Ama buna rağmen küçük oğlu, yani komutanın erkek kardeşi, babasını tüm yönlendirme ve baskılarına karşın subay olmayı reddetmiş, üniversitede çok sevdiği fizik dalında başarı sağlamış, büyük bir bankanın bursunu kazanarak Amerika'ya gitmiş ve daha sonra da oraya yerleşip kalmıştı. Birkaç senede bir ailesini ziyarete gelip tekrar geri dönerdi. Onun burs kazanıp Amerika'ya gitmesi dahi babasını memnun etmemişti. Nasıl olabilir de bir evlat babasının sözünden dışarıya çıkabilir, ona karşı gelebilirdi. Bu inanılacak bir şey değildi. Komutan da tıpkı babası gibi düşünüyor, kardeşine pek sempatiyle bakmıyordu. Oysa örf ve adetler, büyüklere saygı diye bir şeyler vardı. Babasına bile karşı çıkan adamdan daha ne beklenebilirdi? Komutan rakısını bitirdi. Sen mezarında rahat uyu baba diye söylendi. Ben senin gösterdiğin yolda yürüyorum ve yürümeye de devam edeceğim. Komutan yatmak üzereyken telefon çaldı. Cezaevinden yardımcı eksikliklerin tamamlandığını bildiriyordu. Komutan biraz daha rahatladı. çalışma masasının üzerini toparlayıp yatağına gitti. Sabah her zamanki gibi erkenden kalkıp tıraşını oldu. Ütülü kıyafetini giydi ve bütün aslarından önce cezaevine geldi. Gardiyanların uyandırılmalarını emretti. Etrafı gözden geçirdi. Sabah yoklamasında bütün askerlerin kılık kıyafetlerini kontrol etti. Bazı eksiklikler gördü ve sorumlu subaylara bağırdı. General öğleye doğru cezaevine yanında iki kurmay subay ve bir de emir subayıyla geldi. Komutan onları kapıda karşıladı ve doğru kendi odasına götürdü. General komutanın koltuğuna oturdu. Diğerleri onun karşısında ayakta bekliyorlardı. Nihayet general oturmalarını söyleyince oturdular. General kısa boylu, toparlak vücutlu ve kırmızı suratlı bir subaydı. Komutan general ve yanındakilere içecek bir şeyler ikram etmek istediyse de general bu teklifi işlerinin çokluğunu öne sürerek reddetti. Hemen işe koyuldu. Hep birlikte mutfağı, el kovuşlarını, banyoyu denetlediler. Ardından kendilerini toplu halde içtima düzeninde bekleyen erlerin karşısına gittiler. Bölük komutanı gür bir sesle tekmilini verdi. General dikkatli bakışlarla gardiyanların kılık kıyafetlerini gözden geçirdi. Ardından gözüne kestirdiği erlere çeşitli sorular sormaya başladı. Ön sıranın ortasındaki gardiyanı işaret etti ve sorusunu sordu. ''Buradaki görevin ne?'' Gardiyan önce kısa künyesini saydı. Daha sonra gür bir sesle soruyu cevapladı. ''Buradaki görevim vatanımı yıkmaya, milletimi bölmeye kalkışmış hainleri kontrol altında tutmak, aynı zamanda onları eğitmek, ıslah etmek, gittikleri yanlış yoldan döndürmektir komutanım.'' ''Tahsilin ne senin? İlkokul mezunuyum komutanım. Askere gelişinden önce ne iş yapardın?'' ''Halde karpuz atardım komutanım.'' General bir başka gardiyana döndü. ''Buradaki tutukluların statüsü nedir?'' Gardiyan soruyu pek anlayamamıştı. Bir şeyler söylemek istiyor ama kemküm ediyordu. General ''Bu ne böyle?'' der gibi komutana baktı. Komutan kızarmıştı. General soru şeklini değiştirdi. ''Yani evladım'' dedi. ''Buradaki tutuklular normal tutuklular mıdır?'' Asker bu soruyu anlamanın şevkiyle gırtlağını yırtarcasına bağırarak cevap verdi. ''Hayır komutanım.'' ''Ya nasıl tutuklulardır?'' ''Anormal tutuklulardır komutanım.'' General bu cevabı yeterli bulmamıştır. Peki normal tutuklularla anormal tutuklular arasındaki fark nedir? Normal tutuklular normal cezaevlerinde bulunurlar komutanım. Hırsızlar, esrarcılar, eroinciler, ırza geçenler normal tutuklulardır. Vatanı yıkmaya kalkışanlar anormal tutuklulardır. Peki bunlara nasıl davranırız? Anormal komutanım. General gardiyanın bu cevapları karşısında memnun bir ifadeyle gülümsedi, bir başka gardiyana geçti. Nöbet esnasında kaçmaya çalışan bir hain görsen ne yaparsın? Önce havaya uyarı atışı yaparım. Eğer durmaz üzerine ateş ederim. General başını salladı. Sen böyle yaparsan içeride adam kalmaz oğlum dedi. Önce üzerine ateş et, vur, sonra gerekeni yap. Emredersin komutanım. General geri döndü. Komutanın odasına yöneldi. Dönüşte doktorun odası gözüne çarptı. Doktor tertemiz, ütülü üniforması içerisinde hazır bekliyordu. General her zamanki titizliğiyle içeriye göz gezdirdi ve işler nasıl diye sordu. Doktor bir an için dalgınlığa gelip ne olsun idare ediyoruz işte diyecekti neredeyse. Son anda kendini toparladı. Gerekeni yapıyoruz komutanım dedi. Doktor bunları söylerken hazır ol vaziyetini hafifçe bozmuştu. Bunu fark eden komutan generalin arkasından durmadan doktoru ikaz etmeye çalışıyor, kızarıyor, bozarıyor ama doktor onu fark etmiyordu. General odanın köşesinde duran sedyenin yanına gitti. İşaret parmağını sedyenin üzerindeki deri kılıfla sürerek toz olup olmadığını kontrol etti. Toz yoktu. General yeniden doktora döndü. Hastaların durumu nasıl? Çok gelen var mı diye sordu. İlk günler bir hali çoktu komutanım dedi doktor. Ancak uygulamaya koyduğum etkili tedavi yöntemlerim sonunda bu sayı 5'te 1'e kadar düştü. Ama bu sayıyı da yeni uygulamaya koyacağım daha etkili yöntemlerle çok daha azı indireceğim umuyorum. ''Elbette, elbette'' dedi general. ''Öyle bir tedavi şekli geliştirmelisiniz ki buraya hiçbiri gelmemeli. Bunlara karşı yumuşak davranmamalı. Adam bizi devirmeye kalkışacak, biz onu mükafatlandıracağız. Bizim bir sürü işimiz gücümüz varken bunların hasta numaralarında zırt pırt gelip vaktimizi çalmalarına izin vermeyin. Lafa geldim insan hakları, insan hakları diye dünyayı ayağa kaldırıyorlar. Ama asıl onlar bizlerin kıymetli zamanlarını boş yere çalarak insan haklarını ihlal ediyorlar.'' Hainlerin insan haklarını ihlal etmelerine müsaade etmeyin. General odadan çıktı. Diğerleri de onu takip ettiler. Komutanın odasına döndüler. General yine komutanın koltuğuna oturdu. Bu kez oturmalarını söylemediği için diğerleri ayakta bekliyorlardı. General durmadan komutana cezaevindeki işlerlik hakkında sorular soruyordu. Mahkumların günlerini nasıl geçirdiklerine ilişkin sorusunu aldığı yanıt suratını buruşturmasına yol açtı. Nasıl olabilir diyordu general. Askeri bir cezaevinde askeri kurallar uygulanmaz ve askeri eğitim gerçekleştirilmez. Bu konuyu emir subayına özellikle kaydettirdi. Ayrıca ders saati uygulamasının yapılmadığını da altını çizerek notları arasına yazdırttı. Komutandan tutuklular hakkında tutulan dosyaları istedi. Ancak o güne kadar yalnızca lider durumunda gözüken tutukluların dosyaları tutulmuştu. General bunu da not ettirdi. Ve denetleme ile ilgili emirleri yakında yazılı olarak göndereceğini söyleyip cezaevinden ayrıldı. Generali uğurladıktan sonra komutan ve diğer subaylar derin bir oh çektiler. Komutan odasına döndü. Bir müddet oturup dinlendikten sonra günlüğünü çıkartıp yazmaya başladı. Bugün önemli bir gündü. Yalnız benim açımdan değil, ülkenin geleceği açısından da önemliydi. General işin zorluğunu kendi gözleriyle gördü. Oysa bu gördükleri meselenin çok küçük parçasıydı. Mahkumlarla karşılaşmaya hiç yanaşmadı. Keşke onları da görseydi de burada kimlerle uğraştığımıza kendi gözleriyle şahit olsaydı. Bugünkü teftişin iyi geçtiğini umuyorum. Birkaç eksik çıktı ama nerede her şey tas tamam eksiksizdir. General daha önceleri hakkında duyduğum gibi uyanık, titiz ve son derece dikkatli birisi. Kendi şahsıma ait bu özellikleri onda da gördüğüm için ayrıca gururlandım. Yalnız doktorun generalin sorularını cevaplandırırken her başarılı uygulamayı kendine mal etmesini ve bu uygulamaları benim emirlerim doğrultusunda yaptığını özellikle belirtmemesini yadırgadım. Oysa doktor bu mahkumlara nasıl davranılacağı konusunda 3-5 şey biliyorsa bunları benim sayemde öğrendiğini söylemeliydi. Bu konuyla ilgili olarak doktoru uyarmalıyım. Komutan defterini kapadı, bir sigara yaktı. Dumanını keyifle içine çekti. Oh be dedi, birden rahatlamıştı. Şimdi aslarıyla bir değerlendirme toplantısı yapmalıydı. Yardımcıyı çağırıp toplantı kararını iletti.